Sorularla Risale-i programının kıymetli takip edicileri bu hafta programımıza 20. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş geldiniz.
20. sözün 1. makamın son sayfalarından mesela 2. fıkrada der. Ve inne min halema yeşşakkaku fe yahrucu minhul ma. Öyle taşlar vardır ki yaralarla aralarından sular akar. Bakara suresi 74. Başka ilgili bir ayet, yine Bakara 60. ayet. Şu fıkrayla Hz. Musa Aleyhisselam'ın asasına karşı kemal-i şevk ile inşikak edip 12 gözünden 12 çeşme akıtan taşa işaret etmekte. Şöyle bir manayı ifham ediyor ve manen diyor, ey beni İsrail! Bir tek mucize-i Musa'ya karşı Aleyhisselam, koca taşlar yumuşar, parçalanır. Ya haşyetinden veya sürurundan ağlayarak sel gibi yaş akıttığı halde hangi insafla bütün mucizat-ı Musevi'ye Aleyhisselam karşı temennüt ederek ağlamayıp gözünüz cumut ve kalbiniz katılık ediyor. Taştan 12 pınar akmasının tarihi boyutunu ve hikmetini açıklar mısınız?
Bu taştan su çıkma mucizesi bir Tehir Sahrası'nda vuku buluyor. Musa Aleyhisselam'ın kavmi bir o sahradan geçerken susuzluk çekiyorlar. Cenab-ı Hakk'a Musa Aleyhisselam dua ediyor. Ya su yüksel etmesini ya yağmur yağdırmasını. Cenab-ı Hak da su yükseliyor diyor yani şu şekilde, ağaç sarısını nerede taşa vursa su çıkıyor. Yağmurdan daha ileri bir lütuf oluyor, değil mi?
Evet.
Ve Cenab-ı Hak emrediyor ağaç sarısını taşa vur diye. Musa Aleyhisselam taşa vurduğunda ağaç sarısını 12 pınar taştan çıkıyor. Onunla 12 kavimmiş, 12 bir grupmuş diyelim. Musa Aleyhisselam'ın kavmi, her kavim, her grup kendi pınarından su içmekle bir ihtilafını da önüne geçirmiş oluyor. Olay bu şekilde. Tabi burada bir tefsir alimleri bir noktaya dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki, taşa vurmadan da, asasını vurmadan da Cenab-ı Hak bir türlü su ihsan ederdi. Hani, taşa asanı vur emrini şöyle yorumluyorlar. Demek ki bütün lütuflarda esas Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ihsanıdır. Onun için dua etmek lazım. Onun için Musa Aleyhisselam dua etmiş. Birinci şart o, Cenab-ı Hak'tan beklemek bütün hayırları. Ona iltica etmek, ondan istemek. Fakat bunun karşılığında da bize düşen görevi de yerine getirmek. Esbab-ı teşebbüs dediğimiz sebeplere riayeti de ihmal etmemek gerekiyor. Orada mucize olmakla beraber yine bir sebep vardır. Nedir o sebep? Arz sarısının taşa vurması.
Evet.
Bu kadarcık bir sebep. Cenab-ı Hak onun karşılığı o sebebe teşebbüsün akabinde hemen taştan su mucize olarak su çıkartıyor, su çıkartıyor. Bütün mucizelerde bu vardır yani. Mesela Şak-ı Kamer mucizesi var. Değil mi? Kamer yavrusu. Yine bir parmak kaldırma var ortada yani.
Evet.
Yani değil mi? Parmak kaldırmakla buradan ta aya bir tesir icra edilmiyor ama o bir sebeptir yani. Aynı Musa Aleyhisselam'ın asasının taşı olması gibi. Yahut bereketle ilgili mucizelerde de bunu görüyoruz. Bir ordu doyacak, işte herkes heybesinde neye var, torbasında neye varsa getirsin emrediliyor. İşte getirip döküyorlar. Ufak bir şey oluyor, bir oğlak yavrusu kadar mı diyor sellerde. Ancak birikiyor gıda ve buna bereket de veriliyor. Bütün ordu doyuyor. Yine o gıda eski hali neyse aynen kalıyor. Ama o herkes torbasına göre boşaltacak yani. Bütün hayırlar da böyle demek yani. Bütün İslami hizmetlerde de böyle. Yani biz bütün nur talebeler diyelim, bütün diğer İslami cemaatler gece gündüz çalışsak yine mevcut fesat şebekelerinin faaliyetlerine karşı, fesat şebekelerinin. Bizimki işte
ufak bir şey kalıyor, çekirdek kadar bir şey kalıyor. Ama Cenab-ı Hak o çekirdekten ağaçlar çıkartıyor. Yani menfi şartlara rağmen, bu kadar menfi şartlara rağmen, her ustaz zamanına giderim, daha net görülüyor bu. O kadar menfi şartlara rağmen Cenab-ı Hak Müslümanlara muvaffak ediyor. Niye? Herkes eline gelen yaptığı için. Sebebe teşebbüs edilmiş ve hayır Allah'tan beklenilmiş. Cenab-ı Hak'ı ihsan etmiş. Buna dikkat çekiyorlar.
Ayetin devamında Allah'ın rızkından yiyiniz, içiniz buyuruyor. Yani olması şey yapmamız gerekiyor.
Allah rızkından yiyiniz, içiniz işte iki şekilde o tefsir edilir. Birisi suyun kendisi hem gıdadır hem de bütün rızıklar ondan çıkıyor. Sebep olarak değil mi?
Evet.
Yediğiniz gıdaların işte ikisi gıdasına göre belki daha fazlası su.
Evet.
Zaten gıdalar da sudan yeriliyor. Suyun kendi zaten su. Yiyiniz içiniz, hem bu sudan istifade ediniz hem de ondan şey yaptınız, ziraatta kullanılan bu suyu elde ettiğiniz gıdalardan yiyiniz şeklinde anlaşılabildiği gibi. Bir başka olaya da işaret olabiliyor bu. Yine tefsir alimlerinin tabii izahları bunlar, bizim değil. Musa Aleyhisselam'ın kavmi daha önce bir açlıkta bir açlık çekmişti. Bu susuzluk.
Evet.
Bu açlık çektiğinde de yine bir dua sonrası kendilerine gökten işte kudret elvası ve bıldırcın eti ihsan edilmişti.
Evet.
O yiyinize bakıyor o mucize. Bu da bu mucize de içinize bakıyor demişler alimlerimiz.
Evet.
İnsan nankör yani. Tabi ayet orada da girmeyeceğiz de. Yani gökten kudret elvası bıldırcın eti iniyor. Yine nankörü gidiyorlar. Ya biz bıktık aynı şeyleri yemekten. Böyle soğan sarımsa falan gibi. Pırasa gibi şeyler istiyorlar. Hı. Ayeti unuttum da şu anda. Hı. Daha çok aşağı şeyler istiyorlar yani. Yani kudret elbasını bırakıp adam soğan isteyebiliyor yani. Hı. Evet.
Başka bir soruya geçiyoruz o zaman. Hem üçüncü fıkrada der ve inne minha ve ma yehdu min haşyetillah. Şu fıkrayla Tur-i Sina'daki Münacat-ı Musebiye'de aleyhisselam vuku bulan tecelliye-i celaliye heybetinden koca dağ parçalanıp dağılması ve o haşyetten taşların etrafa yuvarlanması olan vakayı meşhureyi ihtar ile şöyle bir manayı ders veriyor ki ey kavmi Musa aleyhisselam nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar onun haşyetinden ezilip dağılıyor ve sizden ahz-ı misak için üstünüzde Cebel-i Tur'u tuttuğunu, hem talebi rüyet hadisesinde dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde ne cesaretle onun haşyetinden titremeyip kalbinize katılıp ve kasaretle bulunuyorsunuz. Bu metinle ilgili bir kişi sualimiz olacak. Birincisi Tur-i Sina hakkında tarihi bir bilgi alabilir miyiz? O dağın Musa Aleyhisselam'ın münasebeti nedir?
Musa Aleyhisselam'la münasebeti malum, Tevrat o dağda nazil oluyor. Musa Aleyhisselam o dağa münacat için, ibadet için çekildiğinde Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatına orada mahsur oluyor. Cenab-ı Hak kendisiyle konuşuyor ve o konuşma sonrasında da kendisine uyanan aşırı bir iştiyak, aşk gibi Cenab-ı Hakk'ı görmek talebinde bulunuyor o dağda yine. Böyle bir ilgisi var. Bu dağ, yani Tur dağı demekmiş yani Süryanice. Bu Kızıldeniz'in kuzey kısmına düşüyormuş. Sina Yarımadası'nda bir dağ. Onun için Tur-i Sina denilmiş.
İkinci dağ, Ahz-ı Misak nedir? Ayrıca Tur dağının üzerlerinden tutulmasının sebebi nedir?
Ahz-ı Misak, söz almak yani. Değil mi?
Evet.
Bir vaat almak kendilerine, sözünü duracağına dair. İşte oradaki misaktan maksat, Musa Aleyhisselam bütün getirdiği ayetlere, hükümlere aynı uyacaklarına, Musa Aleyhisselam'a tabi olacaklarına dair söz veriyorlar Cenab-ı Hak'ta. İsrailoğulları.
Evet.
O söz verme sırasında da turistin şeyi daha onun üzerine bir eğiliyor şeylerdir. Yani haşyet, korku uyansın da kendilerinde. sözlerine dursunlar manasında. Buna rağmen yine sözlerinden cayıyor böyle. Evet.
Başka bir soruyla hocam geçiyoruz. Hem birinci fıkrada diyor ve inne minel hicarete lemâ yetefeccelu minhul elhâf. Bu fıkrayla dağlardan nevan eden Nil-i Mübarek, Dicle ve Fırat gibi ırmaklara hatırlatmakla taşların evamili tekviniye karşı ne kadar harika nüma ve mucizevari bir surette mazhar ve musahhar olduğunu ifham eder ve onunla böyle bir manayı müteakkız kalpler veriyor ki şöyle azim ırmakların elbette mümkün değil şu dağlar hakiki menbaada olsun. Çünkü faraza o dağlar tamamen su kesilse ve mahrumutu birer havuz olsalar, o büyük nehirlerin şöyle süratli ve kesretli ceryanlarına muvazeneyi kaybetmeden birkaç ay ancak dayanabilirler. Ve o kesretli masarife karşı galiben bir metre kadar topraktan nüfuz eden yağmur kâfi varidat olamaz. Demek ki şu enharın nebaanları adi ve tabii ve tesadüfi bir iş değildir. Belki pek harika bir surette Fatıl-ı Zülcelal onlara sırf hazine-i gayetten akıttırıyor. İşte bu sırada işareten bu manayı ifade için hadiste rivayet ediliyor ki o üç nehrin her birine cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler. Hem bir rivayette denilmiş ki şu üç nehrin menbaaları cennettendir. Şu rivayetin hakikati şudur ki madem esbab-ı maddiye şunların bu derece kesretli nevana kabil değildir, elbette menbaaları bir âlem-i gayiptadır ve gizli bir hazine-i rahmetten gelir ki masarif ile validatın muvazenesi devam eder. Bu metinle ilgili birkaç sualiniz yine olacak hocam. Birincisi Nil, Dicle ve Fırat ırmaklarının bu ayetle kastedildiğini nasıl anlamalıyız?
Evet, zaten metinde nasıl geçiyor? Nil mübarek, Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla. Evet. Yani onu hatırlatıyor. İlla buddu diye bir kaydı yok. Fakat tabi olay Mısır'da geçtiği için.
Evet.
İşte ayetin nüzulu orada gerçekleştiği için. İlk tabakta gelen Nil Nehri oluyor. Nil Nehri de diğer nehirler de aşağıdaki ustadın beyanlarına mastarlar. Yani onların gelirleri, kaynakları kafi değil ondan çıkan suyun nevanından meydana gelmesine. Bu için sırf gayipten geliyor. Ama bu mana Nil'de daha net okunuyor.
Evet.
Yani Satun'da daha genç izah ediyor başka sayesinde. Yani bir daha sıcak bölge, bölge çok sıcak. Az yağışar diyor. Çok dağılsa yağıyor. Biraz sonra hemen buharlaşıyor.
Evet.
Bir metre aşağıya iniyor ya inmiyor su. O halde bu yağmur suyu Nil'in kaynağı olamaz. O zaman müteakkız kalpler yani uyanık insanlar, uyanık kalpler, akıllar burada ne anlıyorlar? Sırf senin bakın lütfundan geliyor, rahmetinden geliyor. Manasını Nil'le daha net gösteriyor. Ayette kesin Nil demiyor, diğer Dicle ve Fırat da demiyor ama sebeb-i lüzum noktasına baktık mı birinci derecede de akla gelen Nil'leri. Sonra işte usta niye Dicle'yi Fırat ekliyor, onlar da Nil'in yakın komşuları sayılıyorlar. Bundan da onlar üstad intikal etmiş yani. Bu üç nehirden de bütün dünyadaki nehirlere biz intikal edebiliriz yani.
Evet.
Esas olan burada hangi nehrin olduğu değil de nehirlerin sırf Cenab-ı lütfundan aktığı. Zaten bütün lütuflar Allah'tan geliyor. Yani bazen söylüyoruz mesela şimdi bugün yeryüzündeki bütün yavruların ustadı tabi memeler musluğundan diyor, sütlere akıyor diyor. Burada musluk diyor.
Evet.
Ekstra tabi. Şimdi musluktan akmıyor da burada nehir akıyor. Değil mi?
Evet.
Şimdi memeler musluğundan akan sütleri toplayalım dünyadaki bütün akan sütleri bir günde bir nehir olur.
Evet.
Kesin olur yani değil mi? Bütün validelerin değil mi? Bütün hayvani valideleri de katacağız buna. Hepsini kattığımızda bir süt nehri akıyor. Nereden geliyor? Gayipten geliyor. Süt belli ki topraktan çıkmıyor. Değil mi?
Evet.
Suda da süt yok ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Sebep olarak topraktan, sudan işte
onları hasıl olan nebatattan, koyunların, ineklerin ve insanların bedeninde bir fabrika gibi, o fabrikada o ham maddelerden canlı süt yaratıyor yani, sebep olarak, değil mi? Çünkü sütün aslı bunlar yani, gıdalar, gıdaların da aslı toprak, su. O halde süt nehri de yine gaybtan geliyor. Gaybtan geliyor ama o musluklarını attığı için dikkat çekmeyebiliyor. Cennetteki nehirler doğudan doğuya görülecek yani. Evet. Bu nehirler de sanki cennet nehirleri gibi. Gaybtan, Cenab-ı Hak da oradan yaratıyor, insanların imdadına gönderiyor. Su gibi en büyük bir ihsanını.
Evet. İkinci şık hocam, bu üç nehre cennetten birer damla damlaması veya kaynağının cennet olması hadis-i şeriflerini nasıl izah edersiniz?
Lütuf manasından, kendi buyur Üstad. Alem gaybden deyince, sırf lütuf olması.
Evet.
Bu gayb deyince mesela, Cenab-ı Hakk'ın bütün esması, sıfatlar da bizim için gaybdir yani. Görmüyoruz ya.
Evet.
Nitekim her bir isim bir hazineye teşbih ediliyor. Günüz-ü mahfiye.
Evet.
Burada da her bir ismi bir şeye teşbih edebiliriz. Nasıl buyurduysa, hazine-i gayb, bir hazine teşbih edebiliriz, değil mi?
Evet.
Teşbih, bir hazine. Çünkü Künüz-ü Mahfiye, gizli hazine, her bir isim. Mesela Rezzak ismi bir hazine, bütün rızıklar o hazineden geliyor. Rezzak ismi, o ismi bizim için gayb şu anda görmediğimize göre, o da alem-i gaybden geliyor.
Evet.
Bu manada baktık mı, bütün esma tecellileri için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bütün esma tecellileri, kainattaki bütün varlıklar gaybden şehadet alemine geliyorlar. Rızıklarda, şifalarda, suretlerde, zinetlerde, hayatlarda, değil mi? Hepsi ayrı bir ismin tecellisi olarak gayb aleminden şehadet alemine bir nehir gibi akıyor sanki. Yani bir suret nehri akıyor, şekil nehri. Değil mi? Yani bir süt nehri akıyor, bir bal nehri akıyor. Yani bir hayat nehri akıyor, ihya, hayat verme, Allah'ın fiili, muhim bir isim. Her bir isim bir nehir kabul edilebilir, her bir isim bir hazine kabul edilebilir. Ve hepsinin menbaı alem-i gaybtir yani, Allah'ın isim ve sıfatlarıdır. Bu madde düşündük mü, onu biraz daha yardım, rahat anlaşır gibi.
Allah'a olsun hocam. Başka bir soru geçeceğiz hocam. İşte Kur'an hakim, şu manayı ihtar eder, şöyle bir ders veriyor ki, ey ben İsrail ve ey ben Adem, kalp katılığı ve kasametinizle öyle bir Zat-ı Zülcelal'in evamirine karşı itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir Şems-i Selmeli'nin ziyai marifetine gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki Mısır'ınızı cennet suretine çeviren Nil-i Mübarek gibi koca nehirleri adil cami taşlarının ağızlarından akıtıp mucizat-ı kudretini, şevahid-i vahdaniyetini o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur ve ifazalı derecesinde kainatın kalbine ve zeminin divanı ödedek cin ve insin kulüp ve okuluna isare ediyor. Hem hissiz, camit bazı taşları böyle acip bir tarzda muzat-ı kudretine mazhar etmesi, güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi o Fatih-i Zülcelal'i gösterdiği halde nasıl onun o nur-u marifetine karşı kör olup görmüyorsunuz? İşte şu üç hakikata nasıl bir belagat bildirmiş gör ve belagat-ı irşadiyeye dikkat et. Acaba hangi kasavet ve katılık vardır ki böyle halaletle şu belagat-ı irşadı karşı dayanabilsin, ezilmesin? İşte baştan olarak kadar anladınsa, Kur'an-ı Hakim'in irşadi bildirme-i icazını gör, Allah'a şükret. Haşiye, Nil-i Mübarek Cebel-i Kamer'den çıktığı gibi, dizlerin en mühim bir şubesi, Van vilayetinden Mükhüs nahiyesinde bir kayanın mağarasından çıkıyor. Fırat'ın da mühim bir şubesi, diğer intikaflarında bir dağ eteğinden çıkıyor. Dağların aslı, hılkatan bir madde-i maiyadan incimat etmiş taşlar olduğu fenden sabittir. Tesbihat-ı Nebevi'den olan Sübhane men basetel ardi ala ma'in cemet, kat'i delalet ediyor ki, aslı hılkat-ı arz şöyledir ki, su gibi bir madde emri ilahiyle incimat eder, taş olur. Taş izni ilahiyle toprak olur. Tesbihteki arz lafzı toprak demektir. Demek su çok yumuşaktır, üstünde durulmaz. Taş çok serttir, ondan istifade edilmez. Onun için Hakim Rahim toprağı taş üstünde seler, zemin hayata makal eder. Bu parafa bizlere Allah hatırlığıyla ne gibi bir ders veriyor?
Bu paragraftan arzın en büyük ders, zaten ben İsrail'e öyle hitap ediyoruz, statüre, metin öyle buyurdu ya, kalp katılığını hatırlatmak, yani İsrailoğullarının kalp katılığını. O kadar kalpleri katılaşmış ki işte, taştan daha katı. O kadar mucizeye rağmen, işte ağaçlardan su çıkıyor vurunca, bunu görüyorlar. Turistlerin üzerine eğildiğini görüyorlar. İşte dediğim gibi gökten rızık indiğini görüyorlar kendilerine. Buna rağmen daha sonra işte kesilen sığırın bir parçasının maktara vurmasıyla onun canlandığını ve katile verildiğini görüyorlar. Bütün buna rağmen inanmamaları onların kalbin taşının daha sert olduğunu ifade etmiş oluyor. Peki bu olay bize niye naklediyor? Yani kalbimize sahip olalım. Katı kalp olmaktan sakınalım. Kalp malum işte isyan ettikçe Allah muhafaza katılaşıyor, sertleşiyor ve kararıyor, siyahlaşıyor, katısı geçiyor ya. Her güneşlendikçe kalpte bir kara leke hasıl olur. Bir yandan kara leke hasıl oluyor, bir yandan da katılaşmış oluyor, sertleşmiş oluyor. Onun için imanla, ibadetle, günahlardan sakınmakla da takvayla, amel-i salihle kalp yumuşuyor. Birinci alacağımız ders bu, kalplerimizi yumuşatmaya çalışmak. Bu noktada da yeğse düşmemek, yani ümitli olmak, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmemek. Burada bir tevekkül dersi alıyoruz yine bu olaydan. Yani sular demiyorlar ki, biz yumuşak bir şeyiz, bu koca taşları nasıl deneyeceğiz demiyorlar. Üstadım buyurdu ki, vazifeni yap, vazife-i ilahiyeye karışma. Bizimki akmaktır, vurmaktır taşa. Taşı parçalamak Allah'ın vazifesi der gibi. Görevlerine devam ediyorlar ve neticede taşlar parçalanıyor, içinden sular akıyor. Değil mi? Parçalanıyor, yine akıyor. Aynı manada biz de gerek nefsimize, gerek başka insanlara bir hakikat anlatırken ben nefsim ıslah olmaz yahut muhatabımız kesinlikle yola gelmez gibi yanlış bir düşünce sapmayacağız. Kullanacağımız bir başka ders. Görevimizi yapacağız ve inşallah nefsimizi yumuşatmaya çalışacağız. Nitekim nefsini yumuşatanlar var önümüzde. Onlar da insan. Demek ki bu mümkün. Nefis önce emmare mertebesinde. Kötü emreden nefis. İşte o zaman sanki taş gibi. Bu ıslah olmaz dememek lazım. Terbiye göre günahlardan sakınmakla, amel-i salih ile terbiye göre ne oluyor? Yumuşuyor. Nefsi evvameye oluyor. Daha sonra nefsi mutmain ne oluyor? Nefsi raziye, nefsi maziye, makama kadar çıkabiliyor. Nefsi raziye, nefsi maziye, makama geldi mi artık ondan feyizler akmaya başlıyor. Zaten mutmainle de nefes kötülüğü bırakıyor zaten. Kalbe, akla tabi oluyor ama yardımcı olmuyor belki. Yerinde oturan tembel insanlar gibi. Daha sonraki mertebelerde bizzat kalbe ruhan yardımcı oluyor. Feyizlerin akmasına. Madem emmari olan bir nefis feyizlere kaynak olacak bir noktaya gelebiliyor terbiyeyle, bu dersten bu ayetlerimi derse de alıp ümitsiz olmamak, hem kendi nefsinize hem başka nefislere karşı ümitsiz olmamak, görevinizi yapmak, sana bakın o taşları yumuşatmasını, feyize akılmasını beklemek gerekiyor gibi. Bazı dersler alınabilir.
İkinci sorumuz hocam, haşire geçen tesbihat nebeveyi izah eder misiniz?
Nasıl bir tesbihat?
Subhanemen ve satel adilallahin
mutlumet. Subhane Cenab-ı Hakk'ın yoksa sıfırdan
evet.
Tenzih ederiz. Değil mi?
Evet.
Öyle bir zatı yoksa sıfırdan tenzih ederiz ki arzı bahsetti yani yaydı.
Evet.
Yarattı. Ne üzerine yaydı? Alemayim cemet. Camit olan katı bir su üzerine. Güzel diyor ya, mayi halindeydi diyor, daha sonra işte katılaştı,
evet.
Daha sonra işte toprak haline geldi.
Evet.
Bu hadisi Mustafa açıklamış oluyor.
Evet. Ağzınıza sağlık hocam, süremizin sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takvizleri, o programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta Birinci sözde de yazmak üzere ama artık kanalıma gidiyorum.